Ayrım 29, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 371, 22. bölüm. Arama boyunca Benli oturma odasında ayakta bekledi. Dea ilk çığlık ve hakaretlerden sonra sessizce kanepeye oturup, dirseklerini dizlerine dayamış, başını ellerinin arasına alarak beklemeye başlamıştı. Son görüşmelerinden sonra saçları turuncuya dönmüştü. Fiziğini güzelleştirmeye yaramayan kısa siyah deri elbisesinin üstündeki zımbaların sayısı daha da artmıştı. Ayağında siyah çorap üstüne kırmızı bez terlikler vardı. Benny De Carlo'nun onu Profesör Valeriani'nin evinden çıkarken gördüğünde üstünde yine bu iğrenç anonim giysimi vardı diye düşündü. Arama uzun sürmedi. Ingroia komiseri yatak odasına çağırdı. Çamaşırların altında dedi, dolaptaki çekmecelerden birinde duran tabancayı göstererek. Benli oturma odasına geri dönmeden önce silahı dikkatle inceledi. Bunu neden yaptın de ya? Kadın hareketsiz duruyordu. Benli devam etmeden önce bir sigara yaktı. Profesör Valeriani'yi neden öldürdün? Komiserin sesi neredeyse şefkat doluydu. Dinle de ya, olay yerinde görüldüm ve aradığımız kalibredeki silahı dolabında bulduk. Balistik inceleme sadece birkaç saat içinde profesörü öldüren mermilerin senin silahından çıktığını doğrulayacak. Perry Mason bile seni bu işten kurtaramaz. Dipnot: Perry Mason, Amerikalı yazar, Earl Stanley Gardner'ın polisiye roman serisinin baş karakteri. Dea yavaşça kafasını kaldırdı, gözleri kırmızı ve şişti.
Durun da bir sigara içeyim komiser. Sizinkinden bir tane verin.
Benny az önce yaktığı sigarayı Dea'ya uzatıp kendine yeni bir sigara yaktı.
Çünkü...
Dea anlatmaya başlamadan önce sigarasından iki uzun nefes çekti.
Neden olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz komiser?
Dedi birden kafa tutar bir tavırla.
Çünkü cüzdanımın dibi gittikçe deliniyordu. Çünkü kızım tam bir göt kafalıyla, sadece paraları camdan atmakta iyi olan bir tembelle evlendi. Çünkü düşünmem gereken 3 torunum var.
Para yüzünden mi yani?
İnanmayabilirsiniz komiser ama herkes için zor zamanlar bunlar. Borsada bir yığın para kaybettim. İşe gelince...
Sakın bana sektörün krizde olduğunu söyleme.
Pazardaki en büyük dilimi hiç şüphesiz internet alıyor. Her tür fahişe ve pezevenk kendisini orada buluveriyor. Ben belirli bir seviyeye odaklanarak ayakta kalmaya çalışıyorum. İnternetin sürprizlerinden uzak kalmayı tercih eden seçilmiş müşterilerim var. Ama...
Ama...
Kızların büyük kısmı doğudan geliyor. Onları hazırlayıp elinde tutmak için bir ton para harcıyorum. Kimlik, kıyafet, konaklama, güzellik, ulaşım... Ve ellerinde bir meslek olduğuna inandıkları an bu fahişeler isteklerini arttırıyor. Sonra da ortadan yok oluyorlar. Ya kendi başlarına çalışıyorlar ya da onları kaldırımlara atacak bir pisliğe aşık oluyorlar. En zekiler evlenecek bir kaz buluyorlar. Erkeklere gelince birkaç zenci dışında hepsi İtalyan ama onlar kadınlardan daha da güvenilmez. Kafalarına göre gidip geliyor, istediklerini yapıyorlar. Götleriyle kuşlarını bankamatik gibi kullanıyorlar. Yani inanın bana komiser, sonunda benim elimde hiç de öyle yüksek paralar kalmıyor.
Anlıyorum, zor zamanlar. Benli kadını alaycı bir anlayışla baktı. Bir de üstüne vergi ödemek zorunda olduğunu düşün.
Yakında o da olacak, göreceksiniz.
Dea kısa bir ara verdikten sonra sözlerine devam etti.
Orfeo'yla farklıydı. Size anlattıklarımın aksine çok dakik biriydi. Pahalı değildi, hiç kapris yapmazdı. Hep uygundu ve sayı performansı çok yüksekti.
Müthiş bir çalışan.
Yatak da harikaydı. Sürümün içinde en iyisiydi. Herkes onu istiyor. Onun için paradan kaçınmıyorlardı. Tarifesini gittikçe yükseltmeme rağmen gözlerini bile kırpmadan ödeme yapıyorlardı. Kısacası o benim altın yumurtlayan tavuğumdu.
Şirketin mücevheri yani. Peki ya şu Rivera ile şantaj yapma hikayesi?
Dea omuzlarını silkerek yanıtladı. Doğrusu beni çok da rahatsız etmiyordu. Bu sektörde çok sık rastlanan bir durumdur. Birkaç sefer oldu. Kaybedeceğim iki müşterinin yanında sırada bekleyen bir dolu müşteri vardı.
Dea sinirli bir hareketle sigarasını söndürdü.
Ama birkaç hafta önce Orfeo bana gelip her şeyin bittiğini söyledi. Aynen böyle söyledi. Her şey bitti. Kendi deyimiyle yaşlı bir aptalla tanışmıştı. Onun için aklını yitirmiş olan adam Orfeo'dan sadece ona ait olmasını istemiş. Ona bakacağını, ayaklarının altına altınlar sereceğini söylemişti.
Profesör Valeriani mi?
O yaşlı pislik aklını tamamen yitirmişti. Orfeo'ya her şeyi üstüne geçireceğini, bir villa satacağını neredeydi şeyde?
Courmayeur'da.
Ve alacağı parayla onu lüks içinde yaşatacağını söylemiş. Spor arabası, markalı kıyafetleri, kıymetli saatleri olacağını söylemiş. Ona 5 yıldızlı otellerde dünyayı gezdireceğini, hatta mezun olmasına ve iyi bir iş sahibi olmasına yardımcı olacağını anlatmış.
Ya Rivera, Orfeo onu da şutladı mı?
Onunla bir süre önce ayrılmıştı zaten. Böylece ben de şantaj hikayelerinden kurtulmuştum.
Neden beni hala birlikte olduklarına inandırdın?
Sizi biraz yanlış yönlendirmeyi düşündüm. Böylece anlattıklarımdan sonra dikkatinizi Rivera'ya yöneltecektiniz.
Devam et de ya.
Orfeo'yu bu işten vazgeçirebilmek için her yolu denedim. Daha fazla para teklif ettim, ona yalvardım. Hatta tehdit bile ettim ama yok, kararını değiştirmedi.
Oldukça büyük bir ekonomik kayıp.
Söyleyin hadi çekinmeyin. İçinde bulunduğum durum göz önüne alınca kıçımın üstünde kala kaldım. Hiçbir şey yapmadan elim kolum bağlı oturamazdım. Valeriani'yi arayıp zor da olsa bir randevu kopardım. İşte böylece cuma akşamı konuşmak üzere evine gittim.
Konuşmak için mi? Çantanda bir tabancayla mı?
Komiser, gece dışarı çıktığımda tabancam hep yanımda olur. Benimkisi bazen çok tehlikeli orospu çocuklarıyla karşılaşılabilecek türden bir meslek.
Deya bu sefer kendi galuvazlarından birini yaktı.
Ayrıca ateşli silah taşıma ruhsatım var ve tabancam kurallara uygun bir şekilde kayıtlı.
Senin silah taşıma ruhsatın mı var?
Hem de uzun yıllardır. Nasıl aldığıma şaşırdınız mı komiser? Oysa daha önce size müşterilerim arasında çok önemli insanlar olduğunu söylemiştim.
Benli gözlerini havaya kaldırdı ve ne güzel bir ülke diye düşündü.
Bu yüzden silahtan kurtulmadın, çünkü adına kayıtlıydı.
Beyaz sigarasının buruk dumanını içine çekerken başıyla onayladı.
Eğer oraya Valeriani'yi öldürmek için gitmiş olsaydım, bunun için daha farklı bir şey temin ederdim.
Neyse, sadece konuşmak için gittin.
Daha net olmak gerekirse şantaj yapmak için gittim. Ya benim Orfeo'mu bırakacaktı ya da ipliğini pazara çıkaracaktım.
Deya'nın gözlerinde kötü bir ışık belirmeye başladı.
Herkesi onun yaşlı çürümüş bir nonoş, en kötüsünden bir oğlancı, genç delikanlıları düdüklemek için para ödeyen bir seks manyağı olduğunu söyleyecektim. İtibarını zedeleyecektim. Saygın konumundan vazgeçip evden dışarı adımını atamayacaktı.
Ama olaylar istediğin şekilde gelişmedi.
Bana güldü. Yaşlı ve işi bitik bir kadın satıcısının sözüne karşılık kendi sözünün mevzu bahis olduğunu söyledi. Arkadaşlıkları sayesinde her türlü haberi gazetelere ya da dedikodu dergilerine çıkmadan önce durdurabileceğini söyledi. Bu yaptığımın bir şantaj, yani bir suç olduğunu ve bu sorumu hemen bir telefonla çözebileceğini belirtti. Bu gece işim bitecek yaşlı cadı, dedi bana gülerek.
Deya kanepeden kayar gibi oldu, gözleri aniden boş bakmaya başlamıştı.
Gözlerim karardı, dünya üstüme yıkıldı. O telefona gitmek üzere arkasını döndü. Başka hiçbir şey düşünemedim. Sadece çantamdaki tabancayı çıkarıp ateş ettim.
Deya birkaç zayıf hıçkırıkla sarsıldı. Benle hiç konuşmadan hareketsiz bekledi. Komiserden saygılı bir uzaklıkta duran Ingroya'nın Adem elması asansör gibi aşağı yukarı gidip geliyordu.
Sonra ne oldu diye sordu komiser bir süre geçtikten sonra.
Kimsenin beni görmemesini ümit ederek dışarı koştum.
Ama öyle olmadı.
Evet, dedi Deya omuzlarını silkerek.
Benimle gel, seni polis merkezine götürmek zorundayım.
Komiser Bendy'nin kibar ses tonunda artık ne bir alay ne de bir sertlik vardı.
23. Bölüm.
Deya'nın ekonomik durumu gerçekten de o kadar kötü müymüş doktor?
Haydi ama Ingro ya.
Komiser Bendy ofisindeki koltuğuna rahatça yayıldı. O salı sabahı önündeki masa her zamanki kaotik haline dönüşmek üzere doğru yoldaydı. Kağıt ve not yığınları, buruşturulmuş evraklar ve sigara paketleri, kahve fincanları, fakslar ve her bir tarafa yayılmış küller. Tüm para hareketlerini incelediğimizde ciddi bir servetle karşılaşacağımızı göreceksin.
Ama o zaman neden?
Bendy müfettişinin sözünü bitirmesine izin vermedi. Çünkü Dea bir yönetici ve tıpkı tüm yöneticiler gibi kilit adamının tabiri caizse başka bir firmaya geçmesine izin vermek istemiyordu. Bak Ingro'ya hiç şüphesiz Orfeo onun ana kazanç kaynağıydı. Ama her şeyden önce başarısı göz önünde tutulacak olursa Dea'nın müşterilerini çoğaltmasını, diğer hizmetlerini geliştirip satmasını sağlayacak bir araçtı. Kısacası firmanın marka yüzü ve motoruydu. Dea ondan savaşmadan vazgeçemezdi. Orfeo, onu Malpensa havaalanında gümrükten adımını dışarı atar atmaz yakalamışlardı. Profesör Valeriani'nin öldüğünü bile bilmiyordu. Ama hatıra olarak sadece saati kalmıştı. Uzun hediyeler serisinin ilki olarak profesörün ona hediye ettiği Frank Muller. Komiser sözlerine devam etti. Tabii sonra olaylara ellerini kollarını kaptırdılar ve her şey Dea'nın istediğinden çok ters bir yöne gitti.
Oysa bize Orfeo'dan bahseden Dea'nın ta kendisiydi.
Ingroya'nın bıyıkları şaşkınlıktan kıvrılmıştı.
Neden onu korumak yerine ismini ele verdi o zaman?
Çünkü Dea aptal değil, her şeyden önce kendini koruması gerekiyordu. Ve bir defa ona ulaştık mı Orfeo'ya kadar çıkacağımızı çok iyi biliyordu. O yüzden daha en başından Orfeo'ya ve ortağı Rivera'ya odaklanmamızı sağlamak daha iyiydi. Böylece bizi o ikisinin hala sevgili olduğuna ve güzel Orfeo'nun kötü ruhlu olduğuna inandırdı.
Ama bize Rivera'dan hemen bahsetmedi.
Komiser sabırla homurdandı.
Of Ingro'ya, söyledim sana, Dea aptal değil, aksine çok akıllı. Tekrar ona gideceğimizi tahmin ediyordu ve zorla azar azar dışarı çıkan, görünüşe boynu eğik bir hikaye, ilk fırsatta sorun çıkarmadan güzelce anlatılan bir hikayeden çok daha inandırıcı durur.
Boynu eğik derken ne kastettiniz doktor?
Boynu bükük demek istedim Ingro'ya. Biliyorsun ya, Dea boyun fıtığından muzdarip.
Ingroya'nın yüz ifadesinden memnun kalan Bendy tüm dünyayla barış içinde bir sigara yaktı. Dea ve De Carlo yolları kesişen ve soruşturmayı iyice karmaşıklaştıran iki farklı hikaye. Kaçınılmaz bir şekilde aynı gece patlak veren iki açgözlülük. De Carlo'nun hikayesi 500 yıl sonra eski bir mahzenin duvarlarından çıkarılan Petterini'nin el yazmasının Carnelia'nın eline geçmesiyle başlıyor. Ama sahaf karmaşık yazı dilini görünce içeriğinin tam olarak ne olduğunu anlamaya bile çalışmıyor. Humiliati kelimesini görmesi, bunu tarikatın ortadaki en iyi uzmanlarından birine yüksek bir tutar karşılığı satabileceğini düşünmesine yetiyor. Yani Profesör Valeriani'ye. Ancak Carnelia ona belgenin tümünü hemen göstermiyor. İyi bir satıcı gibi merak uyandırmak üzere sadece tadımlık bir kısmını vermekle yetiniyor ve böylece koparabildiği kadar para almayı planlıyor. Sadece birçok görüşme girişiminden sonra el yazmasının tümünü veriyor.
Sonunda kaç paraya satmış?
2000 avro. Valeriani'nin hesabına henüz yatmayan 2000 avro.
O kadar az mı?
Profesör el yazmasının gerçek değerini fark ettirmeyecek kadar başarılıymış. İki yaşlı tilki arasındaki güzel bir maç. Her halükarda el yazmasını inceleyen Valeriani hemen işe koyuluyor ve demir taç konusunda uzman olan eski öğrencisi Marcello De Carlo'ya gidip ondan elindeki belgeleri istiyor.
Kendi başına arayıp bulamaz mıymış o belgeleri?
Ingro'ya yıllar boyu süren çalışma, araştırma, yüzyıllar öncesinin arşivlerinden zorluklarla bulunan eski belgelerden bahsediyoruz. Bu işleri yeniden yapmak yıllar ister. Oysa De Carlo orada parmaklarının ucundaydı. Ayrıca Valeriani pek de iyi karakterli biri olmasa gerek. Çünkü eski öğrencisine ona neredeyse kötülük yapar gibi elinde onun saplantılı çalışmalarının kaynağı olan demir taç üstüne gerçek bir bomba olduğu sırrını veriyor. Ama bu keşfi hiçbir şekilde onunla paylaşmak istemiyor. Böylece hırslı Profesör De Carlo kendisini aptal yerine konmuş ve ihanete uğramış hissediyor. Ve Valeriani'ye gidip de onu ölü bulunca bunu bir trajedi olarak değil şans olarak görüyor. El yazmasını buluyor, CD'ye bir kopyasını alıyor, bilgisayara format atıyor ve tüm izlerini silip oradan ayrılıyor. Bunu yaparken farkında olmadan birkaç dakika önce kapıda karşılaştığı Dea'nın bıraktığı izleri de siliyor. Yüzünü şöyle bir görmüştü ama tarifi hataya yer bırakmıyordu. Saçlar, zımbalar, Rottweiler tasması, vücut şekli. Ama Valeriani henüz ölmemişti. De Carlo'nun da fark ettiği yarı açık gözleriyle eski öğrencisinin işe koyulduğunu görüyordu. İçinde bulunduğu karmaşa ve şok haliyle kendisini vuranın el yazmasını ele geçirmek isteyen De Carlo olduğunu düşünmüş olmalı. Ama onu vuran Dea'ydı, bunu nasıl hatırlamaz ki? Şoktaydı Ingroya, adam ölüyordu. Bilinç kaybına sebep olan bir travmanın ardından neler yaşandığının hatırlanmaması çok görülen bir durumdur. Nitekim o da ölmek üzere olduğunu hissedip kalan son gücüyle çaresizce bir ipucu bırakmaya çalıştı. Ve burada çok dahiyane bir şey bulduğunu kabul etmeliyim. Geçmişte sırtından vurulmuş olan San Carlo Borromeo'yu işaret ederek bize kendisini vuran kişinin ismini verdi. Carlo, De Carlo ve bizi humiliyati ve sahip oldukları sırrın hikayesine yönlendirdi. Oldukça karmaşık. Ama biz polisler güçlüyüzdür, öyle değil mi? Benli sigarasını isteksizce söndürdü ve yeni bir sigara yakma arzusuna soğukkanlılıkla karşı koydu. Carniglia'mıza dönelim diyerek tekrar anlatmaya başladı. Ölmüş olan Valeriani'nin el yazması karşılığındaki borcunu artık kesinlikle ödeyemeyecek olmasından dolayı biraz sinirliydi. Ama ortalık sakin görünüyordu. Ta ki ben ona profesörün tam da bu el yazması yüzünden öldürüldüğünü anlatana kadar. Gece kopyasını sakladığı belgeyi çevirince ertesi gün hemen Villa Litta'ya gitti. Petterini'nin humiliyatinin büyük sırrını oraya saklamış olduğunu doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ve orada Doktor Carlo'yu gördü. El yazmasını Profesör Valeriani'ye satmıştı ve ben ona profesörün bu belgenin çalınması sırasında öldürüldüğünü söylemiştim. De Carlo'nun orada bir şey aradığı çok açıktı. Yani bir an düşününce iki kere ikinin kaç olduğunu anladı. Katilin De Carlo olduğundan emindi. Hatta De Carlo'nun öldürmek üzere kendisini takip ettiğini bile düşündü. De Carlo'nun da kendince anladığı bir şey vardı. El yazmasının profesöre Carniglia'dan geldiği. Öyle olduğunu tahmin etti ama bu konuda pek endişelenmedi. Çünkü soruşturmamızın ne yönde ilerlediğine dair en ufak bir fikri bile yoktu. Polisi hiç düşünmedi. Ve eğer sahaf ondan açıklama isteyecek olursa ona el yazmasını kendisine fikrini almak üzere bizzat profesörün verdiğini söylemeyi düşündü. Sonuçta o demir taç konusunda en önde gelen uzmanlardan biriydi. O zaman neden bize de aynı şeyleri söylemedi? Çünkü artık çok geçti. Profesörü ölü bulduğunda, daha doğrusu ölmek üzereyken bulduğunda bizi arasaydı ve o zaman belgeyi üstünde bulsaydık bunu söylemeyi deneyebilirdi. Ama artık el yazması konusunu öğrendiğimiz çok belliydi. Düşün ki el yazmasının orijinalinin yanında elinde bir de format atmadan önce profesörün bilgisayarında kaydetmiş olduğu CD kopyası bile vardı. Artık çok geçti. Komiser Benli çok beklediğine karar verip paketten bir sigara aldı. Ayrıca sevgili Ingro'ya şunu unutma ki De Carlo onu kendisinin sadece vicdansızlık ve küstahlık olarak nitelendirdiği bir davranış için yakaladığımızı düşünüyordu. Yani cinayeti itiraf ettiği falan yoktu. Siz haklıydınız doktor, adam ukala pisliğin teki. Ama üstüne yıkılacakların halen farkında değil. Hırsızlık, suçun saklanması, soruşturmayı engelleme. İyi bir ceza alacak, kariyeri bitti. Keşfinde söz sahibi olamadan el yazması kamuoyuna açıklanacak. Eğer tüm bunların sonunda özel bir ortaokulda iş bulabilirse kıçını iyi kurtarmış demektir. Bence doğrusu da bu dedi Ingro'ya tatminkar bıyıklarını bükerek. 29. ayrımın sonu. Sayfa 382.